Türkiye'den Bakış.
Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'den Bakış programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yusuf Alabarda. Program yapımcımız Arzu Yaman ve sesimizi sizlere teknisyen Hülya Aydoğan iletiyor. Bugün Türkiye'den Bakış programında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere ve Fransa arasında bu hafta içerisinde baş gösteren gerginliği ve Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu maksadıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretlerini ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali kapsamında yapılan faaliyetleri sizler için analiz edeceğiz. Malumlarınız olduğu üzere Pasifik eksenli gerilimin bir parçası olarak Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan AUKUS ve bu AUKUS birlikteliği kapsamında da 12 adet denizaltı projesinin Fransa'ya verilmekten vazgeçilerek Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi hafta içerisinde önemli gerilimlere yol açtı. Bir taraftan Pasifik eksenli bu yeni askeri örgütlenmeler ve işbirlikleri hızlı bir şekilde günümüzde sahaya sürülüyor. Diğer taraftan da birlikteliklerin bir tezahürü olarak savunma sanayi alanındaki stratejik diyebileceğimiz hizalanmalar oluşturuluyor. Avustralya ile Fransa arasında peki ne olmuştu? İsterseniz ona da şöyle kısaca bir göz atalım. Avustralya 2016 yılında Fransa ile yaklaşık 40 milyar dolarlık, bunun farklı boyutlarıyla birlikte 66 ila 90 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtilen bir denizaltı programı imzalamıştı. Bu denizaltı programı nükleer bir denizaltı hedefini güdüyordu. Bu programa göre de Fransa, Avustralya için 12 adet nükleer denizaltı inşa edecekti. İşte bu program Avustralya tarafından iptal edildi ve ne olduysa o zaman oldu ve kızılca kıyamet koptu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Le Drian, gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi. Bu karar tıpkı Trump'ın kararlarını andırmakta diyerek tepkisini ortaya koydu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise anlaşmanın Avustralya ile olan işbirliği ruhuna aykırı olduğunu dile getirdi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya nezdindeki büyükelçilerini Paris'e geri çağırdı. Gerçekten bu 1700'lü yıllardan bu yana devam eden Fransız-Amerikan ilişkileri açısından incelenmeye, irdelenmeye ve üzerinde derin bir şekilde düşünülmeye değer. Fransa, ABD Büyükelçiliğini de Chesapeake Muharebesi'nin 240. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek ABD-Fransa Dostluk Galası'nı iptal ettiğini duyuldu. Yani Türkiye'den Bakış programı dinleyenleri, sizin anlayacağınız yaklaşık 90 milyar dolarlık bu pasta Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri adeta rayından çıkarttı. Fransız çıkarları Anglo-Sakson gelenekten gelme liderler tarafından tabir yerinde ise buruşuk bir kağıt parçası gibi çöpe atılmış oldu. Gelinen nokta, Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika olmasa Paris'in sokaklarında Almanca konuşulacaktı anlamına gelen aşağılamalardan bile daha beter bir duruma gelmiş durumda. Zira bu işin ucunda sadece aşağılama yok, aynı zamanda da Fransa'nın yitirmiş olduğu cüsseli miktarda bir para var. Şimdi hep birlikte izleyelim. Macron, NATO'nun beyin ölümünü gerçekleştirmişti. Bakalım bu olaydan sonra hangi uzuvlarını da NATO'nun öldüğünü deklare edecek. Hatta Macron NATO için bir mezar kazarsa buna bile şaşmamak lazım. İç ve dış siyasette her sıkıştığında Macron'un sürekli olarak gündeme getirdiği iki husus var. Bir tanesi NATO'nun artık fonksiyonlarını yitirmesi, diğeri de Avrupa ordusunun kurulmasının ne kadar elzem olduğu ile ilgili hususlar. Tabii ki aslında Macron'un yapabilecek çok fazla bir şeyinin de olmadığını görüyorsunuz. Çünkü her ülkeye peynir ekmek satar gibi Yunanistan'a sattığınız misalde silah satmanız mümkün değil. Çünkü Fransa ne zaman bu konularla ilgili bir hamle yapmak istese Ege'de ve Akdeniz bölgesindeki Yunan şımarıklığını bir şekilde besleyerek Yunanistan'a her türden savaş ekipmanı satma noktasında çok mahir bir ülke. Fakat bunu Avustralya'ya karşı yapamadığı için çok büyük sıkıntılar ve çok büyük diplomatik krizlerle bugün karşı karşıyayız. Peki neden Amerika Birleşik Devletleri'ne Avustralya ihaleyi Fransa'dan alarak verdi? Buna niçin gerek duydu? Bu konuya bir göz attığımızda da Amerika'nın teröre karşı küresel mücadele söylemi dünyada alıcı bulmadı ve bu söylem Amerika'ya gereken uluslararası meşruiyetini sunmadı. Sunmadığı gibi teröre karşı küresel mücadele söylemi doğrultusunda akıttıkları kan ve gözyaşı kenarda köşede kalmış Amerikan meşruiyetini de adeta sildi süpürdü. Ayrıca harcanan 2 trilyon dolara yakın kaynak ile de Çin gibi bir meydan okuyucu karşısında Amerikan ekonomisini zayıf düşürdü. ABD, Asya Pasifik'te ortaya çıkan yeni düzeni ve kendisine yapılan meydan okumayı yeni bir kuşatma siyasetiyle boğmaya karar verdi. Yani teröre karşı küresel mücadeleden Afganistan'daki tayyaresine doldurduğu askerleriyle birlikte olduğu gibi terk etti. Bunun için de yeni birlikteliklere ihtiyacı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yeni ilişkilere, yeni stratejilere ihtiyacı var Çin'i kuşatabilmesi için. Kör kuruşun dahi son derece önemli olduğu yeni bir döneme girildi ve Amerika Birleşik Devletleri bu dönemde İngiltere ve Avustralya merkezli yeni bir birliktelik kurduğunu duyurdu. Birlikteliğin ismi AUKUS, yani Avustralya, United Kingdom ve United States'in baş harflerinden oluşmuş bir birliktelik bu. Peki bu AUKUS birlikteliğini nasıl değerlendirmek lazım? AUKUS birlikteliğine bir Pasifik NATO'su diyebilir miyiz örneğin? Gerçi bu türden benzetmeler her yeni gelişme karşısında sürekli olarak hem televizyon ekranlarında hem gazetelerde bolca yazılır, çizilir. Bir aralar NATO Middle East, yani NATO Orta Doğu gücü gibi kavramlar konuşuluyordu. Ama şimdi Orta Doğu'dan çıkan bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Şimdi de NATO Pasifik gibi benzetmelerin yapılmasını da aslında bu zaviyeden baktığımda çok da yadırgamıyorum. Ama ortada olan bir hakikat var. Bu da AUKUS, yani Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu üç ülkede İngilizce konuşan birer Anglo-Sakson gelenekten gelme ülke. Ve geçtiğimiz günlerde de biraz önce zikrettiğim gibi AUKUS'u duyurdular. O zaman Avustralya'nın Fransa'dan alacağı 66 milyar doların üzerindeki denizaltı ihalesini de kimin baltaladığını çok netlikle görebiliyoruz. Anglo-Sakson gelenek baltalamıştı. Özellikle de Avrupa Birliği'nden Brexit'le çıkan İngiltere'nin bu ihalenin iptal edilmesinde çok önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne Pasifik'te destek verecek ülkeler bir araya getirilmeye çalışılıyor bu projeyle. Alfred Mahan'ın ortaya koyduğu deniz hakimiyet teorisiyle uyumlu olacak şekilde Pasifik başta tüm okyanus ve denizlerde üstünlüğü Amerika'nın kimseye bırakmaması merkezde oluşturulan doktrin bugüne kadar istisnasız bir şekilde uygulandı. Lakin bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bu deniz hakimiyet teorisini uygulaması oldukça daha zor gözüküyor. Neden? Çünkü Çin yükselen güç olarak hem savunma harcamalarını yaklaşık 400 milyar dolar gibi devasa bir bütçeye ulaştırdı, hem de Pasifik dahil tüm dünyada her geçen gün müttefiklerinin sayısını arttırıyor. Çin'in limanlar projesi kapsamında Sri Lanka'dan Pakistan'a, Sudan'dan Hayfa'ya kadar denizler üzerinde oluşturduğu bu ağ ve yapay adacıklar Amerika Birleşik Devletleri'nin kuşatılması gereken bir hedefi olarak sürekli olarak ABD siyasi aklınca algılanıyor. İşte tam bu hususa matuf olarak ilan edilen AUKUS çok önemli önümüzdeki süreçte takip edilmesi gereken bir birliktelik. Elbette yeni ortaya çıkacak girişmeleri siz Türkiye'den Bakış programı dinleyicileri için sıklıkla analiz etmeye devam edeceğiz. Avustralya ve İngiltere'nin burada aktör oluşu tabii bize önümüzdeki süreç içerisinde Yeni Zelanda'nın da birlikte hareket edeceğini çok rahatlıkla ortaya koyuyor. Çünkü İngiliz Commonwealth dediğimiz topluluğun da bir üyesi olan yine bir Anglo-Sakson gelenekten gelen Yeni Zelanda'nın Avustralya, İngiltere ve Amerika'dan ayrı bir köşede bekleyeceğini düşünmek naiflik olur. Zaten Güney Kore, Japonya ve Hindistan'ın da bölgede Amerika'nın en iyi müttefikleri olduğunu düşünürsek ABD'nin Pasifik'te öyle çok da yalnız olmadığını rahatlıkla görebiliriz. Çin'in karadan kuşatılması ise önemli bir mesele. ABD ve Rusya, Orta Asya coğrafyasında yapılacaklar konusunda bir uzlaşıya varırlarsa, bence bilinen ezberlerin tersine Rusya bu bölgede ABD ile daha yakın politikalar izleyebilir. Rusya'nın son zamanlarda yine yüksek sesten Suriye'yi boşaltın naraları atması, bana öyle geliyor ki Amerika ile Rusya'nın Suriye coğrafyasında bir birlikteliğe imza attıklarını düşündürüyor. Ama yine de daha net bir fikir sahibi olmak için daha fazla emareyi bir şekilde sahada görmemiz gerekiyor. Lakin bu ay sonunda Soçi'de gerçekleştirilecek Rusya Devlet Başkanı ile Erdoğan arasındaki zirveden sonra bu hususun Suriye yansımalarında çok rahatlıkla görebileceğiz. Peki tüm bu olan bitenler karşısında Çin acaba ne düşünüyor? Kuşkusuz Çin bu konudan rahatsız. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, AUKUS birlikteliğinin istikrara büyük zarar vereceğini, silahlanma yarışını hızlandıracağını ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına da zarar vereceğini duyurarak konunun bir nükleer karşılaşmaya kadar uzayabileceğinin sinyallerini verdi. Şimdi hep birlikte Pasifik merkezli bu birlikteliğin daha hangi kapıları aralayacağını, bunun Avrupa, Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Afrika ekseninde hangi taşları harekete geçireceğini hep birlikte göreceğiz. İşte coğrafyanın yeniden şekillendiği böylesi bir ortamda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeyin adı da istikrardır. Bir diğer konu, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurul toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri ve bu kapsamda hizmete alınan Türkiye'ye. Malumlarınız olduğu üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu konuşmalar bütün dünya tarafından yakinen takip edilmekte. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olağan konuşmaların, sıradan konuşmaların tamamen dışında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 üyenin varlığından kaynaklanan sıkıntıları dünya 5'ten büyüktür diye sürekli olarak tekrarlayan ve kürsüden bunları yüzlerine adeta haykıran bir Recep Tayyip Erdoğan varlığı bütün dünya tarafından bilinmekte. İşte tam böylesi bir ortamda yine Sayın Cumhurbaşkanı New York'ta Birleşmiş Milletler'in ilgili genel kurul toplantısında konuşmak ve liderlerle görüşme yapmak maksadıyla Amerika'da. Bu ziyarette hizmete açılan Türkiye'ye hiç kuşkusuz çok önemli bir noktaya tekabül ediyor. Türkiye'ye hem New York merkezli Türkiye'ye ait her türden organizasyonların icra edileceği önemli bir ana karargah, hem de bu bölgedeki Yunus Emre Kültür Merkezi'nden dışelçiliklerimizin burada icra edecekleri birçok toplantıya ve organizasyona ev sahipliği yapmanın dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında yaşayan Türkler açısından da çok değerli bir merkez olarak hizmete açıldı. Bu binanın hizmete açılması aslında ta 1970'li yıllarda İhsan Sabri Çağlayangil dönemine kadar uzanıyor. Zamanında İhsan Sabri Çağlayangil'in Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde alınarak Türk Harciyesi'nin tapulu malı haline getirilen bu alanda önemli bir merkez olacak şekilde bir Türk evinin açılması ve bu Türk evi sayesinde de önemli organizasyonların buralarda icra edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geliştireceği harici siyasete katkılar sunmasını elbette önümüzdeki dönem içerisinde göreceğiz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda en kayda değer husus, her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda yapmış olduğu toplantılarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sadece 5 üyeyle sınırlandırılmasına yönelik eleştiriler dile getirse de açılışta çok net ifade edildi ki Birleşmiş Milletler Karargahı'nın hemen yanında bu Türk evinin açılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şartlar ne olursa olsun Birleşmiş Milletler'in önemli fonksiyon yerine getirme görevine sonuna kadar destek verildiği anlamı taşıyan açıklamalar yapıldı. Bu da bize Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in varlığına kökten bir karşı çıkmak yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında bir takım revizyonların yapılması şeklinde bir fikrin Türk dış politikasının temelinde önemli bir yer işgal ettiğinin bir kez daha göstergesi oluyor.
Türkiye'den Bakış hafta içi her çarşamba 14-14.30 saatlerinde sizlerle.
Bir diğer husus. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'de Mersin Akkuyu'da inşa edilen nükleer santral ile ilgili bir takım hususlar gündeme geldi. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nükleer bir santrali hizmete açması bir takım çevreler tarafından eleştirilse de dünyada 400'ün üzerinde nükleer enerji santralinin başta Batı devletleri olmak üzere faaliyette olması, Finlandiya gibi, Avustralya gibi ülkelerde yeni nükleer enerji santrallerinin hali hazırda inşa ediliyor olması, Türkiye'nin de bu nükleer enerji santralinden elektrik üretimi maksadıyla yararlanmasının önemli bir noktaya geldiğini, önemli bir husus olduğunu söylemek gerekiyor. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti yenilenebilir enerji maksadıyla üretmiş olduğu enerjide dünyada 10. Avrupa'da da 5. sıraya yükselmiş olsa da Türkiye gibi 90 milyona yaklaşmış nüfusu ve gelişmiş sanayisi olan bir ülkenin önümüzdeki yıllar içerisinde enerjiye çok daha fazla ihtiyaç duyacağı bilinen bir husus. Bu kapsamda da Türkiye enerji alanında bir taraftan doğalgaz çevrim santrallerini devreye alıyor. Diğer taraftan yenilenebilir enerji alanında devasa yatırımlar yapıyor. Bir taraftan da işte bugün gündeme getirdiğimiz nükleer enerji santralini hem Mersin'de önümüzdeki süreçte bir de Sinop'ta faaliyete alaraktan Türkiye'nin elektrik enerjisi tüketimi ile ilgili gelecek dönemdeki ihtiyaçlarını karşılama noktasında stratejik adımlar atıyor. Tabii ki bu husus şu açıdan da önemli, önümüzdeki yıllar içerisinde üretilen herhangi bir malın ne kadar karbon salınımı yapılaraktan üretildiği adeta bu ürünlerin barkodunun üzerine işlenerek Avrupa'ya ihracatta tekrardan bir ekstra vergilendirme hususuyla değerlendirileceği düşünüldüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan üretimler, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yapılan her türden imalat sanayi kaynaklı ürünler çok daha önemli bir noktaya gelecek. İşte burada nükleer enerji santrali yine çok önemli bir noktaya tekabül ediyor. Çünkü nükleer enerji santrallerinden elde edilen ürünler karbon salınımı yapılmadan üretilen temiz enerji statüsünde değerlendiriliyor. Dolayısıyla nükleer enerji santrallerine yönelik olarak eleştiriler devam etse de dünyada özellikle Batı devletlerinde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer enerji noktasında önemli yatırımların yapıldığını biliyoruz. Mersin'deki bu santral nihayete erip tamamlandığında Türkiye'deki elektrik enerji ihtiyacının %10'unun bu santral üzerinden karşılanacağı ifade ediliyor. Peki elektrik enerjisi neden bu kadar çok önemli bir noktaya doğru gidiyor? Çünkü kullandığımız araçlar ve evde kullanmış olduğumuz ürünler de dahil olmak üzere dünyada artık her şey elektrik motorları üzerine adeta kurgulanıyor. Karbon emisyonunu azaltmak maksadıyla içten yanmalı motorlar diye tabir ettiğimiz motorlar endüstri devriminden bu yana geçirmiş olduğu süreci artık tamamlamak durumunda. 2030'lu yıllara geldiğimizde dünyada sokaklarda ve trafikteki her türden aracın yaklaşık %30'unun elektrikli araçlar olduğu dikkate alındığında elektrik enerjisine ileride duyulacak ihtiyacın ne kadar önemli bir noktaya tebdil olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Bu noktadan baktığımızda dünyada elektrik tüketiminde Çin 7000 terawatt saat ile birinci sırada. Çin'i 4000 terawatt saat ile Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Türkiye'nin bu tablodaki yeri ile nüfusuyla mukayese edildiğinde elbette hiç küçümsenmeyecek kadar fazla. Türkiye'de Çin ve Amerika ile kıyaslandığında 272 terawatt saat ile dünya elektrik tüketiminde 22. sırada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önümüzdeki yıllarda da elektrik tüketiminin önemli oranlarda artış göstereceği biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin elektrik enerjisi noktasında yapmış olduğu yatırımları bu zaviyeden anlamak gerekiyor. Petrol ve fosil yakıtlar noktasında konu değerlendirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin günde yaklaşık 20 milyon varil petrol tükettiğini, Amerika'yı takip eden Çin'in günlük tüketiminin 13 milyon varil olduğunu, Türkiye'nin de 950 bin ila 1 milyon varil arasında bir petrol tüketimi olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda takdir edersiniz ki düşeceği planlanıyor. Çünkü biraz önce de zikrettiğim gibi elektrik enerjisi üzerine kurulan bir dünyaya doğru dünya tebdil oluyor. İşte Türkiye burada enerji güvenliğini sağlayabilmesi için ileride karşılaşacağı elektrik ihtiyacını bir şekilde çeşitlendirerek doğalgaz çevrim santralleri, hidroelektrik santralleri, termik santralleri, efendime söyleyeyim, biyoenerjiden ve biyokütleden sağlamış olduğu enerji santralleri gibi çeşitlendirerek bunun içerisine bir de nükleer enerji kaynaklı santrallerini de koyarak enerjiyle ilgili önemli bir açığı nükleer üzerinden elde etmeyi düşünüyor. Tabii burada bir diğer önemli konu Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında ortaya atmış olduğu rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi Avrupa'da 5. sıraya tamamlanmış durumda, ulaşmış durumda. Türkiye yaklaşık olarak ürettiği her 100 birim elektriğin %13 civarında bir bölümünü yenilenebilir enerji dediğimiz güneş ve rüzgar enerjisi üzerinden üretiyor. Tabii bu rakama baktığınızda yenilenebilir enerji üzerinden elde edilen elektrik Almanya'da örneğin %40'lara ulaşmış durumda. Türkiye'nin güneş enerjisinden elde edebileceği enerjinin Almanya ile mukayese edildiğinde çok daha fazla bu imkana sahip olduğu düşünüldüğünde Avrupa'da 5. sıraya ulaşmış bulunan yenilenebilir enerji üretim kapasitesini Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ortaya koyacağı hamlelerle çok rahatlıkla Avrupa'da ilk üçe sokabileceğini görmek için kahin olmaya gerek yok. Tabii bu konuda da önemli miktarda yatırımlar ve bu konulara ayrılmış bütçeler ve bu konularda özel sektörün önünü açacak düzenlemelerinde yapılmasının çok önemli bir noktaya tekabül ettiğini hatırlatmak var. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.
Türkiye'den bakış.